Ayrım 20, Mafya, Yeraltının Kriminal Efendileri, Atilla Akar, sayfa 238. Mafya ve Hukuk, Şeytanın Avukatı. Siz en iyisi müvekkilime saatin kaç olduğunu sorun. Sicilya'da bir mafya avukatının gözaltındaki mafya mensubunun ifadesini almaya çalışan savcıya verdiği cevap. Eskiden Sicilya'dayken her şey ne kadar da kolaydı. Bir mafya üyesiyseniz her ne suç işlerseniz işleyin, kimse gidip sizi devlet makamlarına veya güvenlik güçlerine gammazlayamazdı. Aleyhinize şahitlik edecek kimse de çıkmazdı ortaya kolay kolay. Yanı sıra kurulan partito ilişkiler, rüşvet ve dostluklarla sorun çözülürdü. Aynı şekilde Amerika'da Cosa Nostra'nın yükseliş dönemlerinde de durum 3 aşağı 5 yukarı böyleydi. Bu klasik dönemde onlarca cinayeti olduğu halde mahkeme yüzü görmemiş mafya babaları ile kaynıyordu ortalık. Sonunda yeni dünyayı da geldikleri eski dünyalarına benzetmişlerdi. Zor kullanma, şiddet, sindirme ve öldürme mafyanın asıl hukukuydu. Zaten çoğunluğu koyu cahil diyebileceğimiz mafyadan bir hukuk bilgisi ya da duygusu beklemek de abes olurdu. Onlar gücün hukukuna inanırlardı ve gücü olmayanın hukuku da olmazdı. Bütün bunlara yasaların yetersizliği, devletin zaafları gibi hususları da eklediğinizde gerçekten de mafyanın altın yıllarıydı bunlar. Karşılarına toplumsal bilincin zayıflığı ve eksikliğini de koyduğunuzda mafyanın önünde hemen hemen ve doğru düzgün hiçbir engel kalmıyor gibiydi. Bu dönemde Al Capone'nin işlediği onca suç ve cinayetten dolayı değil de ancak vergi kaçırmak suçlamasıyla tutuklanabilmesi bile aslında devletin bu konudaki acziyetini gösteriyordu. Yine de devlet bunu sanki büyük bir başarı gibi algıladı ve gösterdi. Mafya kendini bir hukuk ordusu ile çevreliyor. Fakat süreç içinde durum aleyhlerine değişmeye başladı. Bunda toplumda mafyaya karşı artan bilinç ve tepki de bir ölçüde etkili oldu. Aynı nedenle zamanla devlet mafya sorununa köklü bir çözüm getiremese, hatta çoğu yüzeysel ve sınırlı önlemler olarak kalsa bile bazı ayarlamalara, düzenlemelere gitmek zorunda kaldı. Çoğu durumda cezalar arttırıldı, organize suçun tanımı ve kapsamı genişletildi ve karşı önlemler geliştirildi. Dipnot: ancak ne yapılırsa yapılsın mafya hep birbirini tekzip eden yasal boşluklar buldu ve yasaları da delmesini bildi. İnsan bunları gördükçe devletin sanki suçlular yırtsınlar diye bu boşlukları kasten bıraktıklarını düşünüyor. O güne kadar çekinmek, fazlaca dikkate almak zorunda olmadıkları hukuk, mafyanın giderek daha göz önüne almak zorunda kaldıkları bir faktör haline geldi. Verecekleri en ufak bir açık onlarca yıllık hapisle sonuçlanabilirdi. Omerta hala önemli olsa da yetmemeye başlamıştı. Hele de 1960'lı yıllardan itibaren yükselen itirafçılar dalgası artmaya başladığında, devletler mafyayı tehdit değerlendirmelerinde daha fazla hesaba katarlarken organize suça yönelik idari ve hukuki önlemler de revize edildi. Buna rağmen mafya liberalizmden, özgürlüklerden en geniş şekilde yararlanmanın yollarını her zaman buldu. O da kendi açısından karşı önlemlerini almaya başladı. Devlete karşı bireyin haklarını koruyan sistem içinde mafya savunmaları mevcut hakların kötüye kullanılmasının en somut göstergelerinden biriydi. O kadar ki bunun sonucunda sistemin prestiji yerlerde sürünse bile. Yine de bu yeni durum mafya için çok radikal yaptırımlar getirmese de ciddi bir sorun olarak belirmeye başladı. Üstelik bir kılıf bile olsa mafyanın giderek yasal görünümlü ticari girişimlerinin artması mecburen ve en azından asgari hukuk bilgisi ve uzmanlık gerektiren alanlar doğurdu. Bu ise mafyanın hiç hoşuna gitmese de hukuku daha fazla dikkate alması, hatta ihtiyaç hissetmesi anlamına geliyordu. Yapacakları en ufak hukuki bir hata onların sonu olabilirdi. Devletin soluğunu enselerinde hissederlerken açıklarını kapamanın yollarını da aradılar. Çoğu kez buldular da. Özellikle de ticari ve mali işlemler, para transferleri ve aklamaları mafyanın klasik metotlarını çoktan aşmıştı. Artık ceplerindeki parayı saymaktan aciz adamlar yoktu ortalarda. hukuk silahı devlete çevriliyor. Dahası zamanla mafya da hukuk silahını devlete karşı kullanmaya başlayacaktı. Bunun için güvenilir avukatlar, muhasebeciler, mali danışmanlar gibi uzmanlardan yararlanmaya başladılar. Artık her mafya grubunun aile sırlarını emanet ettiği, ailenin bir parçası olan avukatları, finans danışmanları vardı. Dipnot: mafyanın yasa dışı gelirleri de muhasebecilerinden çok avukatlara emanetti. Çünkü avukat-müvekkil ilişkisi bir dokunulmazlık zırhı sağlıyordu. Avukat kendisine emanet edileni açıklamak zorunda değildi. Onlar sadece başları belaya girdikten sonra değil, asıl olarak başları belaya girmeden her şeyin kağıt üzerinde hukuka uygun olmasını sağlamakla görevliydiler. Ailenin yasa dışı işleriyle yasal işleri arasındaki kontak noktaları açık kapama elemanlarıydılar. Bütün bunların sonucunda mafya avukatı kavramı doğdu ve içlerinden bazıları mafyanın en has suç ortakları haline geldiler. Mafya kendini sadece bir tetikçiler ordusu ile değil, aynı zamanda bir hukuk ordusu ile de çevreliyordu artık. Ve onlar her zaman yasaların bir açığını bulma konusunda uzmandılar. Adeta hukuk bilgilerini adaleti sağlamak adına değil, sağlamamak adına kullanmakla yeminliydiler sanki. Böylesi bir sistem ve ilişkide hukuk artık bir ayak oyununa, bir göz bağcılığa dönüşüyordu. Hukuk sadece yasalara sadık yaşayan, yurttaşları korkutmaya yarayan bir korkuluktu sanki. Çünkü diğerleri onu umursamıyordu. Bunun sonucunda birçok mafya üyesi, hatta basit kriminal serseriler bile ya mahkeme edilemiyor ya az bir ceza ile kurtuluyor ve sonunda kaldıkları yerden işlerine devam edebiliyorlardı. Kanıt yetersizliği veya şahit yokluğu mafyanın en sevdiği ve duymaktan zevk aldığı sözcüklere dönüşüyordu. Bunun sonucunda toplumdaki adalet duygusu aşınıyor ve büyük bir yara alıyordu. Savcı Giovanni Falcone bu durumu adeta bir isyan duygusuyla şöyle özetliyordu. Suç örgütü ortaya çıkartılıyor, görev yapılmış oluyor, sanıklar mahkemeye gönderiliyor, kamuoyuna bir şeyler yapılıyor, izlenimi veriliyor. Aslında bunun bir takma bacağı, alçıya almaktan farkı yok gibiydi. Sonra günün birinde cinayeti işledikleri savıyla cezaevinde yatan kişilerin örgütlü suça katılmaktan çektikleri ceza sona eriyor ya da suçsuz bulunup serbest bırakılıyorlardı. Böylece bilmecenin başlangıç noktasına geri dönülüyordu. Dipnot: Giovanni Falcone, Marcello Padovani, Cosa Nostra, bir hukuk adamının mafyayla mücadelesi, sayfa 116. Üstelik söz konusu suç örgütünün tepesindekiler olunca hukuk adeta onlara işlemiyordu. Onların yargılandıkları, adalet önüne çıkartıldıkları ve hele de ceza aldıkları pek nadir olarak görülen olaylar arasındaydı. Dipnot: Sicilya'nın en büyük mafya babalarından Don Vito Cascioferro tam 69 kez mahkeme önüne çıkmış, hepsinde de aklanmıştır. Büyük bir koruma kalkanı ile adeta bir hayalete dönüşen bu kişiler sanki suç işlemek için özel bir izin ya da ruhsat almış gibiydiler. Büyük babalar maskeyle dolaşırlar, gün ışığına çıkmaktan nefret ederler. Onların dünyası alacakaranlıktır. Mahkemelerde görülmeleri nadirdir. Yalanlarını yakalayabilen yargıç yok gibidir. Sayılı birkaç kişi dışında gerçek adlarını bilen yoktur. Kısaca suratları olmayan insanlardır. Birçok değişik kimlikle genellikle çok dürüst görünen, bazen de çok saygın bir hayat sürerler. Kendi elleriyle kimseyi öldürmedikleri gibi emirleri altındaki binlerce tetikçiyle de hiç konuşmazlar. Gölgede kalarak muazzam imparatorluklar yönetirler. Esrar perdesiyle örtülmüş bir bilmece gibi yaşarlar. Ancak yaşarlar. İzleri, cesetler kaldırıldıktan sonra geride kalan kanlı zeminde görülebilir. Varlıkları şüphelinin korku dolu gözlerinden ya da hakim karşısında tanrısal elebaşının adını vermemekle direnen zanlının sinirliliğinden anlaşılabilir. Dipnot: Jean Ziegler, Suçun Derebeyleri, Demokrasiye Karşı Yeni Mafyalar, sayfa 13. Yine de mafyanın hukuk karşısındaki koruma kalkanı çok daha geniştir. Bu anlamda mafyanın soruşturma veya yargılamalar esnasında tek avantajı sadece hukuk değildir. Devlet ve adalet mekanizması içindeki kleptokrat kadroları onları korur. dipnot kleptokrat, devlet içinde suçla işbirliği eden suçlu kadrolar, bürokratlar. Bu rüşvet dostluklar ve partito ilişkilerle sağlanır. Başları belaya girdiğinde çok işe yararlar. Mafyanın sahip olduğu büyük olanaklar yanında ahlaki bir gücü ve üstünlüğü de bulunmaktadır. Mafya olağan hukuk düzenini paçavraya çevirir, yargılanabilir, mahkemeye çıkartılabilir, ancak mahkum olmaz. Çünkü delil hep yetersizdir. Delillerin yeterli olması durumunda ise bu delilleri bertaraf edebilme ayrıcalığını kullanır. Çünkü istihbarat örgütleri, yargıçlar, politikacılarıyla ortaklık ilişkileri vardır. Buna karşı çıkanları sistem yok eder. Dipnot Suat Parlar, Kirli İşler İmparatorluğu, Uyuşturucu Kaçakçılığı, Mafya, Devlet, BEP Kitap, sayfa 68. Yapının bir parçası olarak mafya avukatı. Sonunda mafyanın savunma ve çevresine bir hukuk çiti örme ihtiyacı arttığı oranda mafya avukatlarının sayısı da artacaktı. Bunun için büyük ücretler ödemekten çekinmiyorlardı. Mafya avukatları artık tıpkı şirket avukatları gibi bir avukat-müvekkil ilişkisinden ötede tüm grubun savunulmasını üstlenmiş daha kurumsal bir işlev kazanıyorlardı. Yapıyı korumak için gerekli tüm yasal kabuk ve önlemleri hazırlayarak bizzat yapının en önemli partnerlerinden biri haline geliyorlardı. Bir mafya avukatının başarısı kazandığı davadan çok o davanın açılmamasını sağlamakla ölçülür. Çünkü davanın açılabilmiş olması bile onun başarısızlığının bir göstergesidir. Ancak yapının bir parçası olmalarına rağmen, eğer aleni bir hata yapıp sınırı geçmezlerse, yaptıkları suç değildir. Dipnot, mafyanın yasa dışı alanına fazlaca giren bazı avukatlar, örneğin belgeleri değiştirmek ya da tahriften geçmişte ceza almışlardır. Çünkü modern hukukumuzda herkesin kendini savunma hakkı bakidir. Bu kişi ya da kişiler suçlu olduğundan kuşku duyulmayacak kişiler olsa bile, savunma hakkı kutsaldır ve mafyanın da kendini savunma hakkı vardır elbette. Mafya avukatları bunun için vardır ve onlar muhtelif hukuk oyunları ile durumu lehlerine çevirmesini gayet iyi bilirler. Bu anlamda mafya avukatları adaletin ortaya çıkmasını sağlayan kişiler değil, suçu örtbas etmek için elinden geleni yapan hukuk neferleridirler. Ancak mafya avukatı yine de bunlardan ötede biridir. O asla basit bir avukat değildir. O hem yapıyı hukuken korumakla yükümlü kişi, hem de kendine yakıştırmasa bile yapının hizmetkarıdır. Mafya avukatı sadece oluşabilecek bir davayı kazanmakla yükümlü kişi değil, aynı zamanda tüm süreç içinde sorun çıkartabilecek kişi veya durumlara karşı bilgi toplayan bir istihbarat görevlisidir. Ayrıca rüşvetlerin adalet mekanizması içinde kimlere dağıtılacağını ve nasıl verileceğini saptamakla da yükümlüdür. Yanı sıra gerekirse sahte şahitler ayarlama, sahte raporlar düzenleme, akıl sağlığı gibi işlerle de ilgilenir. Mafya davalarında avukatlar bazen mafyanın üslubuna kendilerini o kadar fazla kaptırıyorlardı ki, özellikle Sicilya'da ortaya mahkeme heyetine karşı komik, hatta tehdit dolu ifadeler dökülebiliyordu. Bu yakın ilişki kendisini avukatların üslubunda da dışa vurur. Bilgin dostlarım, sanığın masumiyeti, 44'lük bir magnumdan çıkan sesin şiddeti kadar kesindir. Böyle bir ifadeyi duymak az rastlanan bir durum değildir. Ya da, sayın yargıç, yerinizde olsaydım uzun süredir dile getirdiğim bu ricayı geri çevirmeye kalkışmazdım. Dipnot Pino Arlaki, Mafya Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu. Ayrıca sorgu aşamasında avukatın zanlının yanında olması mafyayı birçok riskli durumdan koruyordu. Böylelikle tüm soruşturma dosyasına vakıf olarak durumun nerelere kadar uzanabileceği, ne gibi tedbirler alınabileceği konusunda da avukat yol göstericiydi. Mafya onun sayesinde birçok delili yok etme veya karartma imkanı ve zamanı kazanmaktaydı. Onun varlığı aynı zamanda davalıya bir gözdağı sayılıyordu. Kısaca mafya avukatı aynı zamanda bir iş takipçisi gibi davranarak olması mümkün bütün aksilikleri önceden yok etmenin zeminini de hazırlar. Böylesi bir düzende hukuk sadece güçlü olanın haklarını garantiye alır ve geriye kalan herkesin hakları kağıt üzerinde bile olsa fiilen yok sayılmıştır. Uyuşturucu baronları, narko dolarların ekonomisi. uyuşturucu ile mücadele aldatmacası. Kamuoyuna uyuşturucuya karşı bir şeyler yapılıyor propagandasına rağmen gerçekte uyuşturucu ile mücadele edilmiyor. FBI'ın San Francisco müdürü Richard Held'in istifa gerekçesi. Mafyanın ortaya çıktığı andan itibaren el atmadığı gelir getirici hemen hiçbir alan kalmamakla birlikte, özellikle 1950'lerden sonra artan oranda uyuşturucu ticaretine yöneldiğini görüyoruz. Hatta aynı yıllardan itibaren gelişen neo mafyanın, yani yeni mafyanın, ağırlıkla uyuşturucu ticareti üzerinde yükseldiğini, gelirinin en büyük dilimini aynı alandan sağladığını söyleyebiliriz. İnanılmaz rakamlara ulaştığı söylenen mafya gelirlerinin en önemli kalemini uyuşturucu ticaretinden gelen narko dolarlar oluşturuyor. Mafya doğal veya sentetik her tür narkotik maddenin üretiminden dağıtımına kadar zincirin bütün aşamalarında yer alıyor. Altın üçgen, yani Laos, Burma, Tayland ve altın hilalde, yani Hindistan, Pakistan, Afganistan, üretilen uyuşturucu maddeler ağırlıkla ABD olmak üzere tüm batılı ülkelere ihraç edilmektedir. Dipnot, 1994 yılı verilerine göre dünyadaki yasa dışı afyon üretimi 3500 ton civarındaydı. Ağırlıklı olarak buralarda üretilen ve oldukça ucuza mal edilen binlerce ton uyuşturucu ve ham maddesi çeşitli ara duraklardan geçirilerek batılı ülkelerde yüksek fiyatlarda pazarlanmaktadır. Dipnot, Türkiye de bu ara duraklardan birisidir. Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Bürosu DEA'nın 1993 verilerine göre Uzak Asya'da eroinin kilosu 6 ile 10.000 dolar arasındayken ABD'de pazarlama aşamasında 900.000 ile 1.400.000 dolar arasında seyretmektedir. Bütün bu işlerin her halkası muhtelif mafya grupları tarafından organize edilmekte ve sonunda milyarlarca dolarlık gelirler elde edilmektedir. Ayrıca laboratuvar ülke denen sadece işlenmesinin yapıldığı ülkeler de mevcuttur. Dipnot, Pakistan, Lübnan, Suriye, İran, şimdilerde Kuzey Irak, Federe Kürt yönetimi. Son dönemlerde emniyet kaynaklarına göre Orta Doğu ve Avrupa'ya yönelik uyuşturucu trafiğinde Mersin kullanılmaktadır. İşlenme ise Van ve Hakkari'de yapılmaktadır. Bütün bu ara istasyon ülkelerde işlenen veya transit geçirilen afyon ve türevleri Bulgaristan, Arnavutluk, İtalya, Sicilya, İspanya, Fransa, Marsilya, başta Avrupa ve ABD olmak üzere tüm dünyaya yayılır. Dipnot, ayrıca sentetik diye tabir edilen ecstasy ve kaptagon türü uyuşturucular ise Hollanda ile Kuzey Avrupa'da imal edilmektedir. Ancak esas olarak uyuşturucu Balkan, Kuzey Karadeniz ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 rota, yani Balkan, Kuzey Karadeniz ve Doğu Akdeniz rotası üzerinden pazarlara yayılmaktadır. Güney Amerika'da ise Şili, Peru, Bolivya ve Kolombiya özellikle kokain konusunda öndedirler. Meksika ise ABD'ye sokulan uyuşturucunun geçiş ülkelerinden birisidir. Bütün bu noktalarda üretilen uyuşturucu zaman zaman güvenlik güçlerince yakalansa bile geriye kalan miktar dünya piyasalarını beslemeye yetecek kadardır. Dipnot, dünya üzerinde her yıl yakalanan uyuşturucu miktarı toplam üretimin %5'i ile %15 arasında değişmektedir. Bunu ortalama %10 kabul edersek geriye kalan %90'lık bölümün piyasaya sürüldüğü sonucu çıkar. Bu da polisi önlemlerin ya yetersiz olduğunu ya da polis güçlerinin de işin içinde olduğunu gösterir. Sırf bu manzara bile uyuşturucuya karşı gerçek bir mücadele verilmediğinin en somut göstergesidir aslında. Mafyanın en önemli gelir kalemi uyuşturucu. Diğer yandan uyuşturucu madde bağımlılarının dünya çapında ve özellikle de batılı ülkelerde arttığı düşünülürse uyuşturucuya olan talebin azalmak bir yana artacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla uyuşturucu madde gelirleri mafya gelirleri arasında birinci sırayı uzun yıllar daha koruyacağı benziyor. Dipnot, uyuşturucu piyasalarında dönen parayı kesin olarak bilmek mümkün değildir. Ancak bazı tahminler yürütülmektedir. Örneğin Interpol 1990'ların başında bu rakamın asgari 500 milyar dolar olduğunu söylerken, bugün 750 milyar ile 1 trilyon dolar sınırına geldiği tahmin edilmektedir. Bu rakam Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin %90'ının gayri safi milli hasılasından fazladır. Bunun sebebi uyuşturucunun piyasanın arz talep yasasına göre işlemiyor oluşudur. Uyuşturucu talebi yaratılan bir taleptir. Arz ondan sonra gelir. Uyuşturucu satıcıları yeni müşteriler kazanmak için başta gençler olmak üzere onları alıştırır. Hatta ilk birkaç dozu bedavaya ya da çok ucuza vererek onları bağımlı hale getirirler. Her uyuşturucu bağımlısının çevresini de aynı alışkanlığa sürüklediği düşünülürse rakam kısa sürelerde katlanarak artar. Asıl tehlike de buradadır zaten. Sürekli yükselen bir grafik izlemesi yaratılmış talep nedeniyledir. Başlangıçta ihtiyaç olmayan şey zaman içinde vazgeçilemez bir ihtiyaç halini alır. Ayrıca uyuşturucu öylesine doğurgan bir alandır ki sadece kendi başına bir suç olarak kalmaz. Nispeten fiyatı yüksek olan uyuşturucuyu alabilmek için parasız kalan müptelalar fuhuş, hırsızlık, gasp, sokak satıcılığı ve benzeri suçlara yönelirler. Böylelikle bir uyuşturucu müptelası aynı zamanda diğer suçları da besleyerek mafyatik ortamı birçok açıdan yayar duruma gelir. Bundan dolayı daha şimdiden mafyanın kârlarının katlanarak artacağını varsayabiliriz. Eğer mafya yasal bir şirket olsaydı hiç çekinmeden ondan hisse senedi satın alabilirdiniz. Yıl sonunda kârınız garantide olacaktı. Bugün dünya ekonomisindeki en büyük kazançları getiren 3 sektör söz konusudur. Bunların başında petrol gelirken ikinci sırayı silah sanayi almaktadır. Üçüncü olarak ise uyuşturucu gelmektedir. Bugün dünyada yaşanan bütün çatışmaların, kirli savaşların, hatta kimi ülkelerde darbelerin arka planına baktığınızda bu 3 sektörün kontrolü ve yeni pazarlara açılması için verildiğini görebiliriz. Başta eroin olmak üzere uyuşturucunun üretim, işlenme ve dağıtımı karmaşık işlerdir ve her düzeyi farklı mafya grupları tarafından icra edilir. Tüm zinciri tek bir grubun yürütmesi mümkün değildir. Bunun için mafyanın uluslararası ortaklara, aracılara ve en sonunda kaldırımlarda dağıtmak üzere daha alt seviyeden gruplara ihtiyacı olacaktır. Dolayısıyla uyuşturucu işi farklı mafya gruplarının işbirliğini gerektirir. Uyuşturucu ticareti ne kadar büyük veya etkin olursa olsun tek bir grubun altından kalkamayacağı kadar karmaşık bir süreçtir. Zincirleme işbirlikleri gündeme gelir. Aslında uyuşturucu maddelerin ham maddesi olan haşhaş bitkisi dünyanın en geri bölgelerinde küçük köylüler tarafından yapılmaktadır ve bu bir geçim kaynağıdır. Dolayısıyla onlar için tarlalarına herhangi bir ürün ekmekten pek de farklı olmayan bu bitkiden elde ettikleri gelir aslında son derece cüzi bir miktarıdır ve ancak yaşamalarına yetmektedir. Bu işten aslan payını büyük mafya kartellerinin uyuşturucu baronları ve onların klanları sağlamaktadır. Ardından araya toptancılar girer ve ürünün tümünü alırlar. Bu arada bölgenin polis veya asker şefleri, yöneticileri, siyasetçilerine bol miktarda rüşvetler dağıtılır ki onlar da genellikle bir klana mensupturlar. Örneğin Orta Doğu'da uyuşturucu şeyh ve prensler gibi o ülkenin ileri gelen ailelerine, aşiretlerine mensup kişilerce işlenir ve dağıtılır. Sonunda tarladan domates kaldırır gibi malı kolaylıkla kaldırırlar. Merkez ülkelerden çıkan işlenmiş veya işlenmemiş mallar ilgili duraklardan geçtikten sonra güvenli yollardan dağıtılır. Avrupa'da özellikle İtalyan ve Fransız mafyası eliyle dünya yeraltı piyasalarına servis edilir. Dipnot, Marsilyalılar profesör kimyagerleriyle ünlenmişlerdir. Ayrıca uyuşturucu baronları Marsilya'da büyük araziler satın alarak buralarda eroin imalathaneleri kurmuşlardır. Korsikalılar da bir hayli aktiftirler. Dipnot, Korsika mafyası Fransız istihbarat servisinden izinli çalışmıştır. Anlaşmaya göre mafya solcu göstericileri dövecek, sol mitingleri ve grevleri dağıtacak, onlar da görmezden geleceklerdi. ABD'ye giden uyuşturucu için özellikle deniz yolu kullanılır. Bu anlamda uyuşturucu maddeler sokaktaki satıcıya ve alıcıya ulaşana kadar en az 5 veya 6 aracı kişi ya da noktadan geçerler. Hepsi de bir mafya grubudur ve aralarında uzmanlaşmışlardır. Böylelikle zaten ucuz olmayan bir mal olan uyuşturucunun fiyatı daha da artar. Her aracı üzerine kendi payını koyarak diğerine aktarır. Uyuşturucu sorunu geleneksel ve modern mafya içinde bir kırılma noktası olmuştur. Geleneksel mafya uyuşturucu işine hiçbir zaman sıcak bakmamış ve sonunda ABD kaynaklı yeni ve yırtıcı mafya uyuşturucuda büyük paralar olduğunu görerek bu işe girmiştir. Geleneksel mafya ile bu işten dolayı sürtüşmüş, hatta çatışmışlar ve sonunda uyuşturucuyu savunan yeni mafya geleneksel mafyayı tasfiye ederek piyasaya ağırlığını koymuştur. Çünkü bu işte o kadar büyük paralar vardır ki geleneksel mafyanın tüm faaliyetleri boyunca elde edebileceği gelir miktarını bir partide kazanabilmektedir. Bu anlamda uyuşturucu geleneksel mafyayı da silen yahut gerileten bir olay olmuştur. Bu işte de Amerikan Cosa Nostra'sı başı çekmiştir. Geleneksel Sicilyalı babalar kuşağı ise 1970'lere kadar uyuşturucuya soğuk bakmışlardır. Mücadele kandırmacası. Şurası kesindir ki uyuşturucu ticareti arkasında büyük para ve organizasyonların olduğu mafya gruplarınca kotarılabilecek bir iştir. Ayrıca en az para kadar önemli olan devlet içi ve güvenlik bürokrasisi ile sağlam ilişkiler, özel koruma bağlantıları gerektirir. Ancak böylelikle mafya dünyanın bir ucundan diğer ucuna malını başına bir kaza gelmeden rahatlıkla taşıyabilir. Aksi mümkün değildir. Birinde şansınız yüzünüze gülse ikincide muhakkak yakalanırsınız. Üstelik bu alanda o kadar büyük miktarda paralar dönmektedir ki yüklü bir parti mal kaptırmanız bile sizin sonunuzu getirebilir. Daha küçük organizasyonlar ise ancak işin sokak aşamasında devreye girerler ve bunlar uyuşturucunun perakendecileridir ki polis daha çok uyuşturucuyla mücadele ediliyor imajı vermek için onlarla uğraşır ve asıl toptancıların kılına bile dokunulamaz. Modern dünyanın narkodolarlara endeksli ekonomisi, piyasa kapitalizmi tarafından içselleştirilerek uyuşturucuya dayalı ekonomiyi doğal ekonomi haline getirmiştir. Milyonlarca insanın damarlarında uyuşturucu ve türevleri dolaşırken dünya ekonomisinin para piyasalarının damarlarında narko dolarlar dolaşmaktadır. Mafya kapitalizminin şeytani suç imparatorlarının bir ayakları devlet içindedir. Bu sayede ticaretlerini sürdürebilmektedirler. Bugün artık uyuşturucu paralarından bağımsız saf bir dünya ekonomisi yoktur. Günümüzde mafyaya karşı mücadele ile uyuşturucuya karşı mücadele bir ve ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Uyuşturucuya karşı mücadele mafyaya karşı, mafyaya karşı mücadele uyuşturucuya karşı mücadeledir. Eğer mafyaya ve mafyalaşmaya karşı gerçek bir mücadele yürütülmüyor, buna karşılık zevahiri kurtarma amaçlı gösterilmelik operasyonlarla iş idare ediliyor veya 3-5 sokak satıcısının yakalanması ile mücadele edildiği izlenimi veriliyorsa bu bir aldatmacadır. O halde uyuşturucunun muazzam cirolarından devlet içinde nem alanan bir takım kesimler var demektir. Bu konularda atılan tüm tumturaklı nutuklar büyük bir göz boyamadan ibarettir. Milyarlarca dolarlık dev cirolar dünya borsalarında değerlendirilmekte, böylelikle ayrıca bir rant ekonomisine doğru gidiş vardır, ya da İsviçre bankalarında, Cayman adalarında, Hollanda Antillerinde, Hong Kong, Panama, Kıbrıs'ta offshore hesaplarda yani kıyı bankacılığında birikmektedir. Ayrıca paravan şirketler, gölge işler, altın, mücevherat, antika eşya, tablo alım satımı, çok büyük araziler ve benzerleri alınarak aklanmaktadır. Yanı sıra dev oteller, tatil köyleri, yatçılık limanları kurulmaktadır. Ayrıca Lüksemburg ve Las Vegas kumarhaneleri para aklama işlevi görmektedir. Bugün adına küresel piyasa denen yapı tümüyle mafya lehine işleyen bir mahiyet kazanmıştır. Klasik sınıfsal aktörlerin ve ekonomik dinamiklerin yerini mafyalaşmanın dinamikleri almaktadır. Dipnot, örneğin İtalyan mafyasının 1993 geliri 200 milyar dolardır. Bu İtalya'nın otomotiv devi Fiat'ın cirosunun yaklaşık 3 katına denk gelmektedir. Aldatmacanın ideolojik gerekçeleri. Uyuşturucuya karşı mücadele edilmemesinin bir diğer nedeni ise ekonomik olmaktan ziyade sistemin işleyişine ilişkindir. Bugün adına emperyalist kapitalist denen sistem aynı zamanda kitlelerin kontrolü üzerinde ayakta durmaktadır. Bunu başta medya kontrolü olmak üzere çeşitli ideolojik aygıtlar vasıtasıyla yürütürken, kitlelerin hoşnutsuzluğunun bastırılması veya aldatılması, başka besleyici ve destekleyici faktörlere de ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda sistem uyuşturulmuş, kişilikleri kaymış, kendisine yabancılaşmış ve çürümüş insan tiplerine ihtiyaç duymaktadır. Aynı nedenle uyuşturucu sistemin kendini korumanın payandalarından biri haline gelmiştir. Mafyalaşmış kapitalizmin sürüp gitmesi bir ayağıyla ona bağımlı insan tiplerinin oluşturulmasına bağlıdır. Dipnot, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ile Mücadele Programı'nın 1995 verilerine göre dünya yüzeyinde uyuşturucu maddelere bağımlı 50 milyon insan yaşamaktadır. Bu rakamların çoğu sistemin merkez ülkelerine, yani gelişmiş kapitalist ülkelere aittir. Bugün ise rakamın 100 milyon sınırına yaklaştığı tahmin edilmektedir. Sistemin yarattığı uygarlık krizi bir yanıyla ancak uyuşturucu krizine girenler sayesinde ayakta durmaktadır. Böylelikle sistemin çıkarlarının kendi çıkarları olduğunu düşünen geniş insan yığınları oluşmaktadır. Mevcut rolüyle uyuşturucu sistemi ayakta tutmanın mekanizmalarından biridir. Uyuşturucuya ve mafyalaşmaya göz yumulmasının diğer bir nedeni duyarsız algılama özürlü, ahlaki açıdan tahrip olmuş insan kimliklerine ve pelteleşmiş beyinlere duyulan ihtiyaçtandır. Sadece baskı ve zor kullanma mekanizmalarıyla ayakta kalamayacağını anlayan sistemin efendileri, uyuşturucu ve mafyalaşmaya kapıları ardına kadar açarak kokuşan bir yapı üzerinde iktidarlarını koruyabilmektedirler. Dipnot, bugün bazı ABD eyaletlerinde hapishane kurmaya ayrılan bütçe eğitime ayrılandan fazladır. Nihayetinde mafya paranın nereden ve nasıl kazanıldığına bakmaz. Sonuçları tüm insanlık aleyhine olsa bile. Bu tablo uyuşturucu ekonomisiyle netleşmiştir. Narko dolarların dünya piyasalarındaki hakimiyeti çoktan kirlenen yasal ekonomiyi de hızla kriminalize etmektedir. 20. ayrımın sonu, sayfa 252.